zaman itibariyle ezeli olmak, muhtaç olmak engellemiyor. Yani bir varlık mümkündür, zaman itibariyle ezelidir. Ama aynı zamanda da muhtaçtır. Bizim dualarda var ya daimel fazl-i alel bariyye. Ey Allah'a ki sürekli fazilet sahibisin yaratıklarına, sürekli. Yani bir zaman olmaya sonra başlayacağız. Dolayısıyla Allah sürekli fazilet sahibi ise, yani ihsan sahibi ise, demek ki ihsan olunan da süreklidir. O zaman demek ki ihsan olunanın, biz böyle düşünemeyiz ki Allah bir zaman olsun tek başına dursun, hiçbir şey olmasın, yani hiçbir şey yapmamış olsun. Sonradan da bir süre sonra yapmaya yani bir başlarsın. Böyle bir şey Allah hakkında tasavvur etmek anlamsızdır. Tabi bu konular daha ileride bunun şeyini daha detaylı inşallah göreceksiniz, düşüneceksiniz bu konuları. Şimdi Allah tabi ki Teala eğer yaratmadıysa, yani diyelim ki bir müddet ya bir geçiyor, süre diyelim Allah. Süre geçit, sürenin anlamı yoktur. Süre çünkü zamanın hareketin süresi. Hareketten itibaren süre başlar. Valla diyelim ki Allah tabaka teala yaratmamıştı. Duruyordu. Sonra yarattı. Peki niye duruyordu, niye yarattı? Eğer durmasını gerektiren mesela neydi? Allah içinde bir şey yoktu. Yani diyorsun ki ya, çünkü Allah'a tek kendisidir. Peki niye durdu o zaman? Durmasının hikmeti neydi? Demek ki bir yeni bir şey olması lazım ki hikmet yaratmaya gerektir. O yeni şey demek ki Allah'ın zatında bir değişim o zaman söz konusu olmaz. Çünkü Allah'ın az edeyim ki demek ki başka bir o zaman bir etken ortaya çıkması lazım. O da yine şirktir. Yani bir şey olmaz yani. Hiçbir şey Allah'a etkilemez. Allah Teala sadece kendi zatıdır ve zatının aynı olan sıfatlarıdır. Hiçbir şey Allah'a etkilemez. Dolayısıyla zatı da her zaman olduğuna göre, sıfatlar da her zaman olduğuna göre zatının ve sıfatlarının gereği de ki ibarettir, yaratmak her zamandır. Dolayısıyla anlamı yoktur ki Allah Teala mesela diyelim ki bir süre tek başına durağa sonra yaratır. Bununla hiçbir şey, hiçbir açık izahı yoktur. Yaratık Allah tarafından ihsan süreklidir. Ama ihsanı alanlar içerisinde zaman ortaya çıkabilir. Bir kısımlar ki ihsanı hemen alma kabiliyeti var. Yani ihsan alması için bir takım şartların hazırlanması gerekmiyor. Onlar öyle ilk başta ihsanı alıyorlar melekler gibi. Mücerret varlıklar gibi. Ama bir takım varlıklar da var ki onların ihsan alabilmeleri bir hareketin olumundan sonra bir hareket bir olması lazım. Bir takım değişimler olması lazım. Bizler gibi. İnsan mesela maddi varlıklar gibi. Her bir maddi varlık kendi zatı gereği bir önceki hareketten sonra ancak meydana geliyor. Eğer elimi böyle çeviriyor isem ise, bir daire çiziyor isem ise, bu parmağın mesela buradan başlayıp ta buraya gelmesi bir tane hareketin sonucudur yani. Bu süreyi geçmeden burada olamaz. Dolayısıyla bu süreyi geçtikten sonra buraya geliyor. Bu süre demek ki ortakiler nispeten geride kalmış oluyor. Yani zaman ortaya çıkmış oluyor. Bizler de öyleydi yani. Maddi varlıkların hepsi zaman itibariyle de hadistirler. Yani kendilerinden önce bir hareket var. Ama az edeyim ki madde olmayan varlıklar bunların hiçbir bekleme yani bunları erteleyen hiçbir gerekçe yoktur. Bizi erteleyen kendi zatımızdır yani. Biz çünkü bir hareketin sonucu meydana geliyoruz diye bizim kendi zatımız bizi erteliyor. Biz önceden ilk baştan alamayız varlığı. Aynen dediğim gibi bu parmağımı sen daire çizerken yukarıdaki noktaya gelmesi alttaki noktaları kat etmeden olmaz. Bizim kendi zatımız bizim ilk baştan ezelen Allah'tan ihsan almayı engelliyor. Ama o varlıklar ki böyle bir hareket sonucu oluşmuyorlar. Onların Allah'tan varlık almayı, varlığın gereğini almayı için bir engelleyici bir faktör söz konusu değil. Allah tarafından da bir cimrilik söz konusu değil. Öyle değil ki Allah tabaka teala bağışta cimri olsun. Zat-ı ezelidir, sıfatlar ezelidir. İhsanı ezelidir, fazlı ezelidir. Dolayısıyla fazla alanlar da o zat-ı itibariyle bir eksiklikler olmayanlar onlar için ezelidirler. Onların hudusu hudusu zatidir. Onlar yani, zatı.
Hocam Allah'la beraber hep varlar mıydı?
Tabi daimel fazileler var. Ya vardı. Allah var, insan da var.
Hocam ruhumuz bu konuda zatımızdan farklı mı hocam?
Tabi tabi. Bizim ruhumuz ruhun kendisi ezelidir efendim. Yani zaman itibariyle ezelidir.
Hocam iki boyutlu mu yani?
Hem tabii biz berzak aleminde yani bir ruh dünyasındayken biz farklıyız. Yani o ruh dünyasındayız.
Hem yani ezeli olarak ihsan alabilen ruh
hem
de
ezeli olmayan ruhumuz öyledir ama bedenle bütünleşen halimiz halistir.
Şeyde mesela ayette diyor ki Allah'ın ölümünden sonra Allah'ın ruhundan müjdede. O zaman hani yeni bir şey değil mi? Var olan bir şeyin ona koydu demek istiyor.
Şimdi Adem'e ruhundan üflediği bunlar belki sorularınız cevap bir ders az kalsın. Bunun manası başka şeydir. Neyin ki Adem'e mesela diyelim ki yani bizim ruh dediğimiz yani bizi canlı kılan o boyut üfledi. Adem'e ruhundan üfledi. Allah'ın ruhu nedir? Yani mesela bizlerdeki boyutları şöyle asayım mesela. Bizde nefis boyutu var. Nefsin kademeleri var ve akıl boyutu var. Şimdi bu nefis boyutunu mesela nedir diyor Kur'an-ı Kerim innen nefse le ammâretun bussu. Nefis kötülüğü emreder. Ama o taraftan da akıl konusunda var ki el aklu ma ubide bihirrahman. Akılla Allah kulluk edilir. Akıl dolayısıyla nefse nispeten nedir? Üstün bir varlıktır. Yani asla kötülüğü emretmez. Belki Allah'a itaat emreder. Nefis ise insanı kötülüğü emreder. Bu bizim yapımızdaki bu iki boyutun akıl boyutunu Allah kendisine affedebilir. Yani akıl benim, bana aittir, benimdir dese. El aklu li, akıl benimdir. Ve nefsu li şeytan, nefs şeytanındır dese, bu yerindedir. Şimdi az edeyim ki bunu bir misal verdim. Bu misaldan yola çıkarak şöyle diyeyim. Şimdi bizler de bizim bir bedenimizi, vücudumuzu canlı kılan, yani hayat veren boyutumuz var. Bir de dediğim gibi bu canlı boyuttan sonra akıl boyutu, bir de aklın üstündeki bir boyut daha var. O da Ruhul Kudüs boyutu. Ruhul Kudüs, aklın da üstünde bir boyuttur. O Ruhul Kudüs, ki Kur'an-ı Kerim'de ve اَيَّدْنَهُ بِرُهُ الْقُدُسِ diyor. Biz onları kutsal ruhla destekledik. O Ruhul Kudüs'ü Allah Kur'an-ı Kerim'de ruhi demiş baba. Ruh o benimdir demiş. Yani hatta aklı da dememiş. Ruhul Kudüs ya kendi ruhi feyiz. Onu başka ayetlerde Ruhul Kudüs'ü benim ruhum diye nitelemiştir. Şimdi Adem'e fe izâ nefektu fîhî min ruhî manası budur ki Adem'e o Ruhul Kudüs'ü verdiğimde Ruhul Kudüs'ü Allah Tebâlâ Teâlâ fakat peygamberlere ve imamlara verir. Bizde o Ruhul Kudüs'e hiçbir nasip yoktur. Ruhul Kudüs geldiğinde o insan artık halifetullah olur. Allah'ın halifesi olur. Allah'ın bütün sıfatları onda tecelli eder. Ve tekvini olarak alemde tasarruf yetkisi ona verilir. Ve makamına göre elbette Ruhul Kudüs'ün de kademeleri var. O kademeye göre Allah katında konum sahibi olur. Adem Aleyhisselam'a işte bu Ruhul Kudüs verdikten sonra meleklere dedi secde edin. Yani Adem'in Allah biz bilmiyoruz o Adem'le ilgili ayetler müteşabih ayetlerdir. Cennet, o cennet yaratıldığı o melekler bunlar tam anlamı tefsir. Ama bu kadarını biliyoruz ki Adem Aleyhisselam'a o Ruhul Kudüs geldikten sonra meleklere dedi ki buna secde edin. Çünkü artık benim halifem oldu. فَاِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ yani Ruhul Kudüs'ü verdikten sonra. Ve zaten Ruhul Kudüs verilen bütün halifetullahlara yani peygamberlere ve imamlara melekler secde ederler. Yani itaat ederler. Melekler onları dinlerler. Nazil olurlar ve biz sizin emrinize amada kullarız diye sizi dinleyen kimseleriz diye itaat ederler. Dolayısıyla Adem'e ruhumdan üfledim manası olur. Yani Ruhul Kudüs ona, onun vücuduna, onun varlığına inayet ettikten sonra siz melekler secde edin diyor Allah Teala.
İsmi Azam ne oluyor?
İsmi Azam da Ruhul Kudüs'le beraber.
Hocam yani meleklere secde ettikleri o zaman peygamberdi. Yani peygamber olan bir insan.
Tabii peygamber.
Yani insan. Bugüne kadar bildiğimiz meleği insana secde ediyor.
İnsana değil, Ruhul Kudüs sahibine. Allah'ın ruhunun üflendiğine. Allah da Kur'an-ı Kerim'e bakın fakat peygamberlere ve eyyednahu ve enzelna ileyke ruhen min emrina. Peygamber'e diyor sana ruh indirdik biz. Az edeyim ki ve bütün peygamberleri biz Ruhul Kudüs'e destekleriz diyor. Ruhul Kudüs mesela odur yani peygamberlere geldikten sonra peygamberlik makamı, halifetullah makamı veyahut da imamet makamı gelir. Elbette o Ruhul Kudüs'ün ilk kademesinden sonra bunların da yarışı başlar. O Ruhul Kudüs'ten sonra daha onun üst seviyelerine ulaşmaları kendi yarışlarına bakar. Onlar ve yestebiğûne fil hayrat hayırda yarışa başlarlar ondan sonra. O yarışta ileri gidenler daha üst seviyelere çıkarlar. Az gidenler kendilerine göre derecelerinde kalırlar. Demek ki Ruhul Kudüs o yani ruhundan sonra mı? Bakın Ruhul Kudüs'e.
Ruhul Kudüs sadece peygamberlere?
Tabii sadece peygamberlere ve evliya yani Allah'ı halifesi olan kimseler.
Yani imamlar.
İmamlara.
O zaman imamlar ve halifeler yani peygamberler için hani mesela bu alemizlerden diyoruz. Alemizlerden bu alemin kıvar üstünlükleri var. O zaman hani bu Ruhul Kudüs'ün peygamberlere ve imamlara verilmesi zaten onların önceden seçilip belirlenmiş olması.
Onlar tabii o şeydeki Ruhul Kudüs'ü de bütünleşmeyi, Ruhul Kudüs'ü sahip olmayı yani bir üst algıya sahip olma niteliklerini tabii o ilk yaratılıştan itibaren, ruhların yaratılışından itibaren onu hak ediyorlar. Yani Allah Teala bizi ilk yarattığımızda o anda mesela peygamberimize de arz ettiler ya Resulullah sen niçin hep bütün peygamberlerin üstüne oldun? Çünkü bir sebek tüm bir ikrar. Ben ikrarda onlardan öne geçtim diye üstüne oldum. Yani demek ki Ruhul Kudüs'le şereflendirmek de yine bir imtihan sonucu olmuştur. Onlar öne geçenler yani hak edenlere Ruhul Kudüs makamı verilmiştir. Hak etmeyenlere de bizler gibi normal derecede kalmışız. Ve bizim bu istihkak yani bu alemdeki şeyimize göre istihkak hakkımız var. Ruhul Kudüs onların kendi dünyalarındaki imtihanından sonra hak etmişlerdir. Onlar dolayısıyla seçilmiş olarak dünyaya geliyorlar. Yani Ruhul Kudüs'le müeyyed olarak dünyaya gelmiş olurlar. Yani dünyaya geldiklerinden itibaren Ruhul Kudüs'le beraberler.
Hocam, o zaman insanları Allah kendi ruhundan üflemiştir, insanlar da Allah'ın ruhundan vardır, olayı da yok gelmemiştir.
Yok, bizde o anlamda ruh bizde yoktur. Bizdeki ruh, yani Allah'ın verdiği hayat elbette, bu da Allah'a aittir. Ama Allah Teala bunu, yani varlık aleminde ne varsa Allah'ındır. Ama Allah Teala bunu kendisine nispet etmiyor. Dikkat ediyorsun, yani bunu diyor ki bu Allah'ındır ama Allah şereflendirmiyor bana aittir diye. Ruhul Kudüs'ü. Mesela diyelim ki abdi benim kulum. Biz hepimiz Allah'ın kuluyuz ama bize abdi demiyor. Ha? Mesela yani ibadur rahman Allah'ın kulları. Bize ibadur rahman Allah'ın rahmanın kullarına bakınız orada özellikleri var. Bize ibadur rahman demiyor. İbadur rahman bir şeydir. Az edeyim ki peygamberimize abduhu hatta mesela diyelim ki o zamirle zatın kulu mesela dikkat ediyoruz. Dolayısıyla biz hepimiz Allah'ın yani kullun atir rahman evde. Her şey Allah'ın kuludur. Ama Allah Teala bir de kullar içerisinde benim kulum zatın onun kulu, Rahman'ın kulu diye ayrılıkları var.
Hocam
Hocam o bunu şöyle anlayabilir miyiz? Yani bir Allah Teala kendisine ait olan her şey onun kendisine aittir. Bir de bu şekilde kendisine
şereflendirme vardır.
Rengini bürümüş olan.
Şereflendirmedir. Hem teşriftir hem de ayırmadır. Yani kendisine atfettiklerine bir daha fazla bir keramet veriyor. Tabii onların kerameti onlara, mesela onları şeylerden, kusurlardan ayrındırır. Allah Tebareke ve Teala'yı biz ne yapıyoruz? İki, hem Subhanallah demeliyiz hem de Elhamdülillah. Subhanallah yani hiçbir kusur ve ayıp söz konusu değil. Elhamdülillah yani bütün güzelliğe sahiptir. Çünkü Allah Tebareke ve Teala kendisine atfettiklerinde ki o tesbih boyutu güçlenir. Yani onları ne yapıyor? Tenzih ediyor yani ayıplardan. Ayıklıyor yani. Onlarda kusur yoktur. Ve onlarda o hamd boyutunu yani güzellik boyutunu, keramet boyutunu çoğaltıyor. Bir kademeye yani bir yere kadar bir takım lekeler var ki sen o lekeler artık çok ayıptır, kusurdur ki onları kabul etmiyorsa onları cezalandıracak yani o kusurlarla gidenler. Ama bir takım birden o ayıp sayılan kusurlardan kurtulanlar da sonra onların tamamıyla temizlenmesi, bütün ayıp şeylerden, lekelerden silinmesi ve bütün güzellikle donatılmaya doğru peygamberin ehli beytinde temizlenmesi bu anlamdadır. Yani o kusurlardan tenzih edilmişlerdir. Yani onlarda ayıplar yoktu. Bizdeki lekeler, ayıplar onlarda olmuyor. Ve onlar bu sefer güzellik, mesela ilim var, bizde de ilim var. Ama bizdeki ilim lekeli ilim de onlardaki ilim daha temiz ilim oluyor. Yani daha kusursuz ilim oluyor. Ve keza şey, güzellikler onlarda çoğalıyor. Dolayısıyla Allah kendisine atfettiği şeyi mübarek kılıyor. Ce'alel mübareken eynema kuntu. Ben mübarek kıldım nerede olursam olayım. Mübareke. Mübarek, bereketli yani o şeyi övgü, güzelliğin çoğaldığı boyut. Görenlerin mesela onu övecekler. Ayıp bulmayacaklar, kusur bulmayacaklar. Bunun şu noksanı var diyemeyecekler boyut. Ve dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala varlığın bir kademesinden sonraki o kusurlardan Allah'ın razı olduğu kadar derecede temizlenenleri bu sefer kendisine atfediyor. Benim kulum, benim ruhum, benim beytim, beytullah, benim ayım, Allah'a en çok ibadet edilen ay. O ay da mesela kusurdan, günahtan daha fazla arındığı için benim ayım. Arz edeyim ki ben Allah'a en halis ibadetler sunulduğu ilk ibadet benim evim. Bunu şereflendiriyor, farklılık veriyor. Ve kulum ve benim ruhum. O ruh da dediğim gibi ruhlar içerisinde meziyeti fazla olan kendisi ruhu demiştir. Onu da ancak Allah'ın o halifelerine bu ruh verilir. Ve lezâ hadislerimizde var ki buyurdular ki peygamberlerde 5 ruh var. Diğer varlıklarda 4 ruh var. Bizden ruhları sayarken kimsenin ruh-i tenmiye, ruh-i terziye, ruh-i şehviye ve akliye de diyelim. Bunlar bizlerde olan ama bizlerde ruh-i kudüs diye bir ruh yoktur. O ruh-i kudüs peygamberlerde var. Yani peygamber, mesela bizim ruhumuz bir takım şeyleri biz şöyle kıyas edelim. Bizim de hayvanlara kıyas edelim. Bizim algılarımızla hayvanlarla algılar arasında fark var. Yani biz bir takım şeyleri algılıyoruz, hayvanlar algılıyor. Varlık aleminde bir takım idrakler var, bizde biz fark ediyoruz. Hayvanlar onu fark etmiyor. Bizde ilim oluşuyor, dolayısıyla hayvanlar da oluşmuyor. Peygamberler de bize nispeten öyledirler. Peygamberler bir takım algılarla, bir takım bilgiler onlarda oluyor ki bizde olmuyor. Yani peygamberlerin nispeti bize, bizim nispetimiz hayvanlara gibidir.
Hocam özür dilerim. Allah'ın sıfatları Ruhul Kudüs'te tecelli etti dediniz. Peki bizim gibi normal ruha sahip olanlar, Ruhul Kudüs'e sahip olmayan insanlarda Allah'ın sıfatlarının olmadığını söyleyemeyiz herhalde değil mi?
Bizde nispidir efendim. Yani o şeyde değil. Zaten her varlıkta mutlaka Allah'ın sıfatı vardır ki biz varız. Yani her bir varlık olmanın kendisi Allah'ın kendi sıfatını tecelli etmesidir. Ama dediğim gibi o kusurdan ayıklanma boyutu ne kadar fazlaysa o bir derecesinden sonra Allah diyor bana ait. O dereceye gelmeden demiyor bana.
Hocam bir
sahibi
olarak elde edilebilecek bir şey değil mi? Yani Allah'ın kendisine ait olmanı o atfedilebilir mi? Yani Ruhul Kudüs için demiyorum sadece. Yani o Rahman'ın kuludur. Yani özel evet. Olabilmem.
Evet. Bizlere de yani oraya yaklaşma onların tabi Ruhul Kudüs'e sanmıyorum bize ulaşabilirim. Çünkü Ruhul Kudüs'ün dediğim gibi o artık ilk baştan belirlenmiştir. Bize de o alana doğru yaklaşma imkanı verilmişlerdir ki bizler de az edeyim ki Ruhul Kudüs olmasa diğer meleklere ulaşma. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةِ Onlar ki dediler Rabbimiz Allah'tır ve istikamet gösterdiler melekler nasıl olur. Bize de meleklerden bir bağlantı kurma imkanı verilebilir. Ama Ruhul Kudüs'e ulaşma imkanı
yok. Kendisi fena filahtır diyebilir miyiz? Allah'a ait olma durumu fena filahtaki makamla alakalıdır. Yani o makama ulaşmaktır diyebilir miyiz? Yoksa
Ruhul Kudüs'ü mü?
Daha başka bir şey yok. Sadece Ruhul Kudüs için değil. Yani mesela Allah-u Teala'nın sınıfiyesine bürünüp yani Allah-u Teala'ya ait ilk makamına gelebilmek.
Fena, yani fena fillaha bizlerin yani o anlamda dediğim gibi yani peygamberlerde olduğu şekilde asla mümkün değildir bizlerde. Ama bizler de dediğim gibi Allah rengini mümkün olduğu kadar alma imkanımız vardı. O eğer Allah rengini almak namında fena fillah olursa o tabi bizlere
açık. Ama ailesimizde mümkün olur değil mi? Yani Allah'ın
bizlerde de o alan mümkündür ki bizlerde de Allah deyip durma imkanımız vardır. Evet. Biz de yarışıyoruz ama onlar daha bizden önde de. Önde yarışıyorlar. Dolayısıyla onlara ulaşmamız gerekiyor. Evet. Biraz da derse dönelim. Birkaç dakika müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Seyri tehavvuli ve tarihi. Bedihi es ki hemeyi in mesail hem zaman ve bi vesileyi yek ferdi terh neşuden. Tedricen ve bi vesileyi efradı buna gun fedil amedi ve mucibi tavsiye ilmi kelam geldi. Buradaki şimdiye kadar mutezilenin mesela farklı görüşlerini farklı alanlarda gördük. Burada buyuruyorlar ki bu görüşler ki biz burada işaret ettik her alandaki bu görüşlere bunu sanmayın ki hepsi bir anda ortaya çıkmış veyahut da bir kişinin zihninde o teşekkür bulan bir üründür. Belki bunlar bir tarihi süreç içerisinde bu mektebin, bu Mu'tezile mektebinin şahsiyetleri tarafından ortaya atılan bir süreçte oluşan görüşlerdir. Bedihi eski hemeyin mesail, bütün bu mesele, açıkçası bütün meseleler hem zaman ve vesile yek fertel neşreden. Bunlar aynı zamanda bir kişi tarafından ortaya atılmış değillerdir. Tedricen ve vesileyi efradı gunagun, bu tedirici olarak süreç içerisinde farklı şahsiyetler tarafından fayda edersin. Mucib Tosya'ya ilmi kelam geldirdi ve böylece her dönemde ilmi kelamda bir takım yenilenmeye ve gelişmeye sebep oldu. Dermiyanı mesail namburde dahilen kadimiterin onha meseleyi cebr ve ihtiyar eski elbette mutezile taraftar ihtiyar buda. Diyor ki bu saydığımız meseleler içerisinde mutezile mektebinde mesela diyelim ki ilk en önemli ilk başta söz konusu olan cebr ve ihtiyar konusudur galib ve zahiren diyor. Belki mutezile bu ihtiyardan yanadır. Bəli. Və məsələyi cəbr və ixtiyar məsələyiz ki, dər xud-i Qur'an tərh şüdəs. Və buyururlar ki, bu cəbr və ixtiyar konusu Qur'an-ı Kerimdə də, yəni ayətlərində insan okuduğunda, insanın zihində zuhur edə biləcək bir konudur. Yəni Qur'an-ı Kerim bir takım ayətləri var ki, insan onları okuduğunda tamamilə insanın hürriyeti, hür olduğunu fark ediyor. Ama bir takım ayetler de var ki insan onları okuduğunda zahir ilk bakışına baktığında insana biraz hürriyetiyle çelişir bir mana ortaya çıkıyor. Mesela bir taraftan diyor ki Allah'ın her şey Allah'ın meşiyetiyle olur. مَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ mesela. Siz hiçbir şey Allah dilemediği hiçbir şey dileyemezsiniz. Ya mesela خَلَقَكُمْ مَا تَفَعْلُونَ sizi ve yaptıklarınızı yaratan odur. Gibi ayetler mesela. Az edeyim ki bunlar insanın mesela diyelim ki özgürlüğüne aykırı gibi görünüyor. Veya mesela diyelim ki inna hadaynahu sabil imma shakira ve imma kafura. Biz yolu gösterdik ister şükür eden olur ister küfür eden kafir olan olursa olsun fark o kendi insanın tercihidir. Bu da insanın özgürlüğü. Biz yol gösterdik. Hala yol gösterir sonra isterseniz şükreden olursunuz, isterseniz kafir olursunuz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ilk baktığımızda bir takım ayetler bize hemen hürriyeti çağrıştırıyor. Bir takım ayetlere baktığımızda ilk bakışta ve zahiri görünüşte insanın özgürlüğüne, hürriyetine aykırı bir anlam insanın zihnine kutur ediyor. Buradan diyor ki işte az edeyim ki bu ayetler karşısında insanlar iki gruba ayrıldılar. Bir grup özgürlükten yana oldular ve o zahiri anlamda özgürlükle çelişen ayetleri tevil etmeye başladılar. Bir grupta Allah Tebaka Teala konusunda mesela kendilerine göre daha gayyur oldular. Allah her şeyi, artık hiçbir şeyi Allah karşısında bir değer vermemeye çalıştılar ve gayyurluk göstererek özgürlüğü insanın özgür olması, insanın güç sahibi olması filan sahibi olmasını tevil etmeye koyuldular. Ve böylece cebirden yana her şeyi Allah'ın elinde göstermeye çalıştılar. Cebirden yana görüş attılar. Ve bunun içerisinde elbette Ehl-i Beyt aleyhisselam da burada bu iki ayetin asla birbirine çatışmadığını ve bunların birbirini tamamlayıcı nitelikte ayetler olduğunu izah ettiler. Ehl-i Beyt'in yanında kalan insanlar bu iki ayetin hiçbirisinin tevhile ihtiyaç duymadılar. Yani ikisinin de manası doğrudur dediler yani. Burada bundan vazgeçip onu tutalım şeklinde olmadı. Her ikisi de aynı şekilde tutuldu ve doğru manayı ortaya çıkardılar. Bunun bir benzeri miras konusunda da olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'in miras ayetlerine ilgili, hatta bu son zamanlarda da bunun çok tartışmalı olduğunu internet ortamında bir bazı ateistlerin işte Kur'an-ı Kerim'de bir çelişki yakaladık, Kur'an-ı Kerim hesap hatası yapmış miras konusunda diye çok bir İslam'a karşı hamle başlatmışlardı. Ve bu arada bir takım daha da e-mailler geldi mesela ki bu ayetlerde çelişki var hocam, bu nedir yani? Şimdi Kur'an-ı Kerim bir ayette mirası bölürken getiriyor, bölüyor. Bunun hakkını versek ötekisinin hakkı zayi olur. Onun hakkını versek ötekisinin hakkı zayi olur şeklinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de matematik hatası var. Kur'an'da matematik hatası diye bir hesap şey yaptılar. Bunu da ilk baştan da öyle o Ehl-i Beyt'ten kopanlar mesela görmüşler bunu. Hatta arz edeyim ki ikinci halife döneminde bunun ayetlerle ilgili mirası bölme olayı olunca ikinci halifenin önüne gelmiş işte bu mirasta ayrı konu olmuş. İkinci halife de demiş ki biz buna göre bölemiyoruz yani nihayetinde Kur'an-ı Kerim böyle diyor ama burada bizim kendimiz bir tasarruf yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bölemedik çünkü bölüyoruz ortada. Birisini veren de ötekisi kalıyor, aslında ötekisi veren de ötekisi aslında kalıyor. Dolayısıyla demiş ki gelin kendimiz burada uyuşturalım. Yani Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkarak kendisi bir bölme yapmıştır ikinci halifenin ve o zahiren çelişkiyi kabul etmiş gibi görülmüştür. Veliza ehli sünnette avl ve tasip denilen bir ilke, yani şeyde fıkıhta çok yaygın bir kuraldır. Avl ve tasip, yani çelişkiyi kabul etmiş ve kendilerince bir yol bulmuşlar bu mirasta. Aynı şey bu itikat konusunda da olmuştur. Oysa ki az edeyim ki orada da yine ayeti doğru anlamamadan kaynaklanan bir matematik hatası çıkarmadır. Bendeniz onun bir makaleyle cevap verdim yani tamamıyla artık o şeyler artık yani en azından benim gördüğüm kadarıyla sustular yani. Daha o ateistlerden de artık bir itiraz söz konusu olmadı. Hiçbirisinden de bir dönüş olmadı yani.
Makaleniz yayınlandı
mı hocam? Yok ben de yok, yayınlamamış. Şeyde verin bilgisayarlarda. Arz edeyim ki burada da aynı. Yani itikat konusunda şimdi bir taraftan مَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah, siz Allah dilemeci, siz dilemezsiniz. Ve Allah sizinle iş yaptıklarınızı yapıyor. Bir taraftan da size yol gösterdi, isterseniz şükreler olur, isterseniz kafir olun. Bu ikisi zahirde çalışıyor gibi görünüyor. İşte burada bunlar eşaire o cebirden yana yani gayyur, Allah'a karşı gayyur olmuşlar ve o ayetleri ön plana çıkarmışlar. Özgürlük ayetlerini sarf etmişler. Mutezile de Allah'ın adaletine sahip çıkarak burada öteki ayetleri yorum etmiş, yorumlamışlardır. Ama buyuruyor ki burada üçüncü yol da vardı ki bunlar arasında hiç çelişki yoktu. Doğru bunlar her iki ayeti doğru anlamına alırsak çelişki ortadan kalkar diyor. Evet, yani Kur'an in metlebra bir guneyi terk ederse, yani Kur'an-ı Kerim bu konuyu bir şekilde söz konusu etmiştir ki yani şehara vermeyen güzel düşünceleri yani düşünmeye itiyor insanları. Zira esterefi derberhe ayet tesliği şöyle ki insan muhtar ve azadır. Bir takım ayetlerde açıkça insanın özgür olduğundan bahsedilir. Ve hiç kune cebr der ihtiyar nist. Çünkü insanda hiçbir tane mecburiyet söz konusu değil. Demin dediğim ayet gibi. Ve esterefi diğer derberhe ayet tesliği şöyle ki hem çiz bir meşiyet ve irade-i hudas. Bir takım ayetlerde de açıkça beyan edilmiş ki her şey Allah'ın meşiyetiyle ve iradesiyle olur. Bu da cebri insana andırmaktadır. Yani cebre doğru götürmektedir. İnca in tevrafum pedid amedes ki indutib es ayat indutib ayat ve hem münafiyes. Burada bu böyle bir vehim oluşmuş ki bu iki ayet arasında münafat ve çelişki var denilmiştir. Lihaza bazı ayet ihtiyara tevil kerden ve gayr bir cebir şüden bazıları dolayısıyla tevile giderek ihtiyar insanın muhtarını belirten ayetleri tevil edip ve cebire inanmışlardır. Ve bazı ayet-i meşiyet ve irade kaza ve kaderle tevil kerden bir kısmı da o Allah'ın meşiyet ve irade kaza ve kaderle ilgili ayetlerini tevil etmişlerdir ve gayr bir ihtiyar şüden ve bu konuda ihtiyarı tercih etmişlerdir. Ve elbette kuruhu sevume hem hesten ki hiç kune tenafuz ve tenafuz yani indudeste ayat demi binen. Elbette burada üçüncü bir grupta var ki ehl-i beyt ekoludur. Bunlar bu iki ayet arasında doğru her ikisinde doğru manı aradığında hiçbir münafaat ve çelişkinin olmadığını görmektedirler. Merhum Muteala buyuruyor ki ben bu konuyu insan ve Sermiş kitabında genişçe ele almıştım. Bu kitapta bu konuyu diyor orada inceleyiniz diyor. Bir elave der ki kelimat-ı Ali aleyhisselam bahs-ı cebir ve ihtiyar-ı ziyad ters ödes. İlaveten diyor ki Muhammed aleyhisselam nehçü balagada özellikle mesela ve İmam Ali'den nakleden sözlerde bu cebir ve ihtiyar konusu çok göze çarpmaktadır. İmam aleyhisselam çok gündeme getirmiştir. Ali Hazret bahs-ı cebir ve ihtiyar mugarines bahud-i İslam. Buna göre diyor ki cebir ve ihtiyarın bahsının bahsı İslam'ın kendisiyle başlamıştır. Yani burada İslam'la birlikte bu konu insanların zihninde tartışma başlamıştır. Ama kuruh bendi-i müslümin ve sef arayı onha der mukabliyek diger ve münkasım şuradan bir de kuruh cebri ve gayri cebri der nemeyi duğumu karre evveli suret yürüdü. Ama tabi bu fikir tartışması Müslümanlara ilk baştan itibaren onların zihninde oluşmuş. Ama gruplaşma az edeyim iki ayrı grup oluşturma, cebri ve ihtiyari grupları diyor ki, zahiren budur ki birinci asrın ikinci yarısında ortaya çıkmışlardır. O zaman artık Müslümanlar iki ayrı gruba ayrılmıştır. Miguyen fikri ihtiyar evvelin var vesileyi gaylanı demiş ki ve me'bedi cuhani tebliğ şudur. Bu gaylanı demiş ki Şam doğumludur ama Medine'de ve Basra'da daha çok yaşamış. Medine'de Muhammed Hanefiyye'nin oğlunun öğrencisi olmuş. Ve Basra'da da zahiren o üstadın ismi Musa Aşari galiba olması lazım. Ebu'l-Hasan Aşari olması lazım. Ebu'l-Hasan Aşari. Evet. Allah daim. Bu büyük bir şahsiyetmiş bu Mabedi Gaylani demiş ki gerçekten de çok aydın fikirli ve bu şahsiyet Beni Ümeyye'ye çok karşı Ömer İbni Abdülaziz'in döneminde ön plana çıkmış Emevi halifelerinde ve o dönemde çokluca Emevi aleyhinde söz söylemiş. Bu arada Hişam İbni Abdülmelik yani İbni Mervan yani de bunun o konumda çokluca Emeviler aleyhindeki sözlerine dolayı henüz Ömer İbni Abdülaziz baştayken kafaya koymuş ki bir gün iktidar ben verme gelirse bunun haddini bildireceğim. Bu çok bizim aleyhimize konuştu diye. Ömer bin Abdülaziz'den sonra da Hişam bin Abdülmelik halifeliğe geliyor ve bu insanı çağırıyor. Bu insanın hem ellerini kesiyor hem ayaklarını ve atıyor sokağa. Evinin Şam'daki o bulunduğu, doğduğu evin o sokağına. Ve nihayetinde orada da bir süre kaldıktan sonra tekrar bu biraz yine bunların aleyhine hayatta kimse söylüyor. Sonra da bunu asıyorlar yani, öldürüyorlar. Nihayetinde de o yaralı halde de bırakmıyorlar yani. Demek ki yani burnu kesildikten sonra sarılırlar mesela ki ölmesin diye. Mesela diyelim ki o şekilde bir ceza veriyorlar. Sonra da yine de bunun hayatına tahammül edemiyor ve öldürüyorlar. Bu mesela bu özgürlükten müdafaa namına öldürülen ve Allah inşallah da diyelim şehit olan insanlardan birisidir. Bundan önce Mebed-i Cehni bundan öncedir. Yani Gıylan'ı demiş ki den önce Mebed-i Cehni'dir. Bu da yine özgürlükten yanadır. Bu da Kufe'de daha çok ön plana çıkan bir şahsiyettir. Ve her ikisi de bunlar özgürlükten yana tavır almışlardır. Muğyen fikri ihtiyar evvelin bar vesili Gıylan'ı demiş ki ve ondan da önce Mebed-i Cehni tebliğ şudur. Çünkü Mebed-i Cehni'nin zamanı Gıylan demiş ki den öncedir. Ben Ümeyye'm mayr budan ki fikir cebir der yani merdum tebliğ şever. Bunlar ben Ümeyye hilafeti daha çok cebirden yana tebliğat yapırdı. Çünkü kendilerinin hakkı çok aleleştirmesinler diyordu. Zira ezin fikir istifadeyi bir siyasi mi burada hem? Ben Ümeyye der zir in serpuş ki heme çiz eznahi hudas amenne bil kader khayrihi ve şerrihi. Ve mesela diyorlar ki insanlar siz deyin ki biz kadere, Allah'ın kaza kaderine inandık, hayrine de şerrine de. Şer de Allah'tandır, hayır da Allah'tandır. Ki bu fikirden hükümeti zalime ve tehammüliye kuruluşan ve tevcih mikerden. Ki halka desinler ki bu şerler de bizim Allah'ın tarafından oluyor yani. Biz suçlu değiliz. Lihaza fikri mebni ber ihtiyarı ve azadi beşerde serkup mikerde. Ve bir hemin cihet gıylan demiş ki ve Mebed-i Cehni kuşte şudan. Her ikisinde bu Mebed-i Cehni de yine Emevi hilafetinde öldürdüler bunları. Der onun rak taraftaran ihtiyar bir namı kaderiye kandemiş olan bu dönemde bunlara kaderi deniliyordu. Kaderi yani lügat anlamında yani kaderi inkar edenler mesela yani kaza ve kaderi inkar edenler o anlamda kaderi deniliyor. En ki kaderi savunanlar değil, kaderi inkar edenlere bu dönemde kaderiye deniliyor.
Şii miydi hocam?
Şii değildiler, yok.
Demek ama
yani Şia'dan yani fikirleri Şia'ya biraz yakın görünüyordu. Çünkü bunlar da yine ehli sünnetin yani hilafeti kabul edenler idi yani. Elbette yani o mesela yani Şia'nın ölçüsü Emevilere karşı çıkmak değil. Yani ehli sünnetten mesela bunlar Emevilere karşı çıktılar. Zalim biliyorlar da bunların hepsi sebebileri. Şia'nın ölçüsü ilk üç halife konusundadır. Yani ilk üç halifeyi meşru görmeyen Şia'dır. Meşhur gören Şia değil. Meşhur görmeyen Şia'dır. Meşhur gören Şia değildir. Ve bunların hepsi yani Mu'tezile de o üç halifeyi biz gördük yukarıda. Diyor ki bunlar hepsi meşru görüyorlar bunlar. Dolayısıyla bunlar Şia'dan sayılmıyorlar. Gerçi Ehl-i Sünnet Mu'tezile'yi diyor bizden değil ama yani bu Şia'dan da sayılıyorlar. Belki bu ikisinin arasında. Ama daha sonra bu Mu'tezile grubu ortadan çıkıyor ve Ehl-i Sünnet tamamıyla Aşaire'ye bağlı olarak kalıyorlar. Evet, bu kadarıyla gitmeler. Sallallahu aleyhi ve sellem.